Ayrım 15, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 167. Anında dört patlama köprüyü iki ucundan bıçak gibi kesmiş, ortası iki tankla birlikte desteksiz kalmıştı. Orta bölüm önce kenarlardan koparak ağır ağır gacırtılarla sallandı, sonra dümdüz nehire düştü. Sular iki yana açıldı, bir an için nehir yatağı göründü, sonra yine gök gürültüsünü andıran bir sesle kapandı. Gürültü kesilince Elis gerillaların alkış seslerini duydu. Kayalar ardından çıkan birkaç kişi yarı yarıya suya gömülmüş tanklara koştular. Ali Elis'i ayağa kaldırdı. Elis bacaklarının hissi geldiği anda acısını fark etti. ''Yürüyemeyeceğim galiba'' dedi. Bir adım attı. Ali tutuyor olmasaydı yüzüstü devrilecekti. ''Allah kahretsin, tam da kıçımdan yedim kurşunu galiba'' diye söylendi. Silah sesleri duydu. Bakınca tanklardan kaçmaya çalışan Rus askerleri başlarını çıkardıkça Afganların hepsini vurmakta olduklarını gördü. Çok soğukkanlı insanlardı şu Afganlar. Başını eğince pantolonunun sağ bacağının kana bulanmış olduğunu gördü. Bu sıyırıp geçenden olacak diye düşündü. Diğer kurşun deliği tıkadığı için henüz kanama başlamamıştı. Mesut gülümseyerek yaklaştı yanına. Fransızca, ''Köprü işi şahaneydi'' dedi. ''Teşekkür ederim ama ben buraya köprü uçurmak için gelmedim.'' Elis'in başı dönüyordu ama görevini söyleme zamanı da gelmişti. Mesut ilgiyle baktı adamın yüzüne. ''Nereden geliyorsun sen?'' ''Washington'dan, Beyaz Saray'dan. Birleşik Devletler Başkanı'nın temsilcisiyim.'' Mesut hiç şaşırmadan başını salladı. ''İyi, sevindim.'' Elis tam o anda bayıldı. Mesut'la o gece konuştu Elis. Gerillalar bir sedye yapıp Elis'i karanlık basarken konakladıkları hastaneye kadar taşımışlardı. Mesut bandaya Jean-Pierre'i getirmesi için birini göndermişti. Doktor ertesi gün gelip Elis'in kalçasındaki kurşunu çıkaracaktı. Bu arada bir çiftliğin avlusuna yerleşmişlerdi. Elis'in sancısı biraz hafiflemişse de yolculuktan bitkin düşmüştü. Oraya vardıktan bir saat sonra verdikleri sıcak ve şekerli yeşil çayla biraz kendine gelir gibi oldu. Daha sonra da akşam yemeği olarak yoğurt ve dut yediler. Elis Pakistan'dan kervanla gelirken de buna dikkat etmişti. Bir yere vardıktan bir iki saat sonra hemen yemek çıkarılıyordu. Elis bunu satın mı aldıklarını, el mi koyduklarını, yoksa bir armağan olarak mı kabul ettiklerini kestirememişti. Ancak yiyeceğin kah isteyerek kah istemeyerek parasız verildiğini tahmin ediyordu. Yemekten sonra Mesut Elis'in yanına oturunca diğerleri birer ikişer yanlarından ayrılarak Elis'i Mesut ve iki yardımcısıyla baş başa bıraktılar. Elis bir daha belki bir hafta fırsat bulamayacağı için Mesut'la o anda konuşması gerektiğini biliyorsa da bu güç görev için kendini çok zayıf ve bitkin hissediyordu. ''Yıllar önce yabancı bir ülke Afgan kralından savaşta yardımcı olmaları için 500 savaşçı istedi'' dedi Mesut. ''Afgan kralı bizim vadimizden 5 kişi gönderip 500 tilki yerine 5 aslana sahip olmanın daha iyi olduğunu bildirdi.'' ''İşte bizim vadi 5 aslan adını böyle aldı.'' Gülümsedi. ''Sen de bir aslandın bugün.'' 5 aslan diye anılan 5 büyük savaşçının vadinin 5 girişini korudukları hakkında bir efsane duymuştum dedi Alice. ''Bu yüzden sana da 6. aslan derlermiş.'' ''Bu kadar efsane yeter dedi Mesut. Bana ne söyleyeceksin?'' Elis bu konuşmayı kafasında çok kere tekrarlamıştı ama hiç böyle aniden başlayacağını düşünmemişti. Mesut doğululara özgü dolan başlı konuşmalardan hoşlanmıyordu anlaşıldığı kadarıyla. ''Önce savaşı bir değerlendirmeni rica edeceğim'' dedi. Mesut başını salladı, bir an düşündü. ''Rusların vadinin kapısı olan Rokha'da 12 bin askerleri var. Konumları hep şöyledir. Mayın tarlaları, bunların ardında Afgan askerleri. Onların ardında da Afganların kaçmalarını önlemek için Rus askerleri. Şu anda 1200 kişilik bir destek birliği bekliyorlar. 2 haftaya kadar vadide büyük bir harekata kalkışacaklar. Amaçları kuvvetlerimizi tümüyle yok etmek.'' Elis Mesut'un böyle kesin bilgiyi nasıl elde ettiğini merak ettiyse de bunu soracak kadar patavatsız da değildi. Bu saldırı başarılı olacak mı diye sordu. Hayır, onlar saldırınca biz tepelere çekilip yok olduğumuz için karşılarında savaşacak kimse bulamazlar. Durdukları zaman biz yükseklerden onları sürekli rahatsız eder, iletişim hatlarını keser, yavaş yavaş ağır kayıplar verdiririz. Sonunda kendilerine askeri bir üstünlük vermeyecek olan bir bölgeyi elde tutabilmek için çok büyük kaynaklar harcamak zorunda kaldıklarını görüp geri çekilirler. Bu hep böyle olur. Gerilla savaşının özeti bu diye düşündüğünüz. Mesud'un öteki kabile reislerine çok şey öğretebileceği kuşkusuzdu. Ruslar böyle boşuna saldırıları daha ne kadar sürdürürler sence? Mesud omuzlarını silkti. Tanrı bilir bunu. Peki onları yurdunuzdan söküp atabilecek misiniz? Mesud gülümsedi. Vietnamlılar Amerikalıları attılar ya. Biliyorum, ben oradaydım. Peki bunu nasıl yaptıklarını biliyor musun? Bence önemli unsurlardan biri Vietnamlıların Ruslardan en modern silahları, özellikle de portatif yerden havaya roketleri almalarıdır. Gerilla güçleri uçak ve helikopterlerle başka türlü baş edemezler. Kabul ediyorum dedi Alice. Bundan da önemlisi Birleşik Devletler hükümeti bunu kabul ediyor. Sizin daha iyi silahlara sahip olmanız gerektiği fikrindeyiz. Ama bu silahlarla düşmanınız karşısında gerçek bir başarı kaydettiğinizi görmemiz gerekir. Amerikan halkı parasının karşılığında ne aldığını bilmek ister. Afgan direnişinin Ruslara karşı ülke çapında birleşik bir saldırıya ne zaman geçebileceğini tahmin edersin. Mesut kuşkuyla başını salladı. Direnişin birleşmesi için henüz çok erken. Bunun belli başlı engelleri nelerdir? Alice Mesud'un beklediği karşılığı vereceğini umarak soluğunu tuttu. Savaşan gruplar arasında güvensizlik. Alice rahat bir soluk aldı. Bizler ayrı kabileler, ayrı kavimleriz diye devam etti Mesud. Komutanlarımız da ayrıdır. Başka gerilla grupları benim kervanlarımı basıp malzememi çalıyorlar. Güvensizlik diye tekrarladı Alice. Başka? İletişim. Düzenli bir haberci ağına gerek var. İleride telsiz bağlantısı da gerekecek ama ona daha zaman var. Güvensizlik ve yetersiz iletişim. Alice'in duymayı umduğu sözler de bunlar. Başka şeylerden söz ederim şimdi. Alice kendini müthiş yorgun hissediyordu. Çok kan kaybetmişti. Gözlerini kapatmamak için olanca gücünü kullandı. Siz vadidekiler gerilla savaşına Afganistan'ın diğer bölgelerinden çok daha başarılı yapıyorsunuz. Diğer liderler hala alçak bölgeleri savunarak ve güçlü mevzilere saldırarak kaynaklarını boşa harcıyorlar. Biz sizin ülkenin diğer yerlerinden geleceklere modern gerilla taktiklerini öğretmenizi istiyoruz. Böyle bir şeyi düşünür müydün? ''Nereye varmak istediğini anladım.'' dedi Mesut. ''Bir iki yıl sonra direnişin her bölgesinde beş aslan vadisinde eğitilmiş birer kadro olacak. Bunlar bir iletişim ağı kurabilirler. Birbirlerini anlarlar ve bana güvenirler.'' Sesi zayıflamıştı ama Alice onun yüzünden kafasından bunun sonuçlarını geçirdiğini anlayabiliyordu. Pekala dedi Alice. Gücü tümüyle tükenmişti ama sözü de bitmek üzereydi. Anlaşma şöyle. Öteki komutanların böyle bir eğitim programı konusunda desteklerini sağlayabilirsen Birleşik Devletler size RPG-7 roket atarlar, yerden havaya roketler ve telsiz araçları verecek. Ama bu anlaşmayı kabul etmeleri mutlaka gereken iki kişi var. Pih Vadisi'nde Cihan Kamil ve Feyzabad Komutanı Amal Aziz. Mesut esefle gülümsedi. En çetinlerini seçtin. Biliyorum, bunu yapabilecek misin? Hele bir düşüneyim. Tamam. Alice bitkin bir halde soğuk toprağa uzanıp gözlerini kapattı. Bir dakika sonra uyumuştu bile. 10. Bölüm. Jean-Pierre ay ışığının aydınlattığı tarlalar arasında sıkıntıyla yürüyordu. Bir hafta önce eline geçecek büyük fırsatı beklerken yararlı işler yapan mutlu bir insandı. Şimdi ise her şey sona ermişti. Kendini değersiz, işi bitmiş biri olarak görüyordu. Bunun başka yolu yoktu. Elindeki olasılıkları tekrar tekrar gözden geçiriyor ama hep aynı sonuca varıyordu. Afganistan'ı terk etmeliydi. Casus olarak yararlılığı sona ermişti. Anatoli ile bağlantı kurmanın olanağı yoktu. Cayın telsizi parçalamamış olsaydı bile köyü terk edemezdi. Aksi halde Cayın ne yapacağını bildiği için durumu Alice'a açıklardı. Jane'i susturmanın bir yolunu bulabilirdi. Düşünme bunu, aklının köşesine bile getirme. Ama ona bir şey olacak olursa Alice bunun nedenini öğrenmek isteyecekti. Bütün iş Alice'de düğümleniyordu. Onu öldürmek isterdim cesaretim olsaydı diye düşündü ama nasıl, silahım yok. Bisturi ile boğazını mı keseyim? Benden çok daha güçlü, onu alt edemem. İşlerin nasıl sarpa sardığını düşündü. Anatoli ile ikisi dikkatsiz davranmışlardı. Çevre yollarını gören ve yaklaşan birini çok önceden gelebilecekleri bir yer seçmelilerdi buluşmak için. Ama Jane'in kendisini izleyeceği kimin aklına gelirdi ki? Doğrusu çok kötü bir talihin kurbanıydı. Çocuk penisiline karşı alerjikti. Jane Anatoli'nin konuştuğunu duymuştu. Rus aksanını anlayacak kadar bilgisi vardı ve kendisine cesaret verecek Alice ortaya çıkmıştı. Kötü tarih diye buna denirdi işte. Tarih kitapları büyüklüğe yaklaşmış insanları yazmazlardı. Ben elimden geleni yaptım baba diye düşündü. Elinden geleni yapıp yapmadığın beni ilgilendirmez dediğini duyar gibiydi babasının. Başarılı oldun mu olmadın mı? Benim bilmek istediğim bu. Köye yaklaşıyordu. Yatmaya karar verdi. Geceleri çok güç uyuyordu ama yatmaktan başka yapacak şey de yoktu ki. Jane'e hala sahip olması gerçeği pek bir avuntu olmuyordu. Karısının sırrını öğrenmiş olması samimiyetlerini arttırmış değil de eksiltmişti sanki. Artık Avrupa'ya dönmeyi ve oradaki yeni yaşantılarını konuşmalarına rağmen aralarında bir mesafe vardı artık. Yine de hiç olmazsa geceleri yatakta birbirlerini kucaklıyorlardı, bu da bir şeydi. Jean-Pierre eve girdi, karısının yatmış olduğunu umuyordu ama ayakta görünce şaşırdı. Jane, Mesut'tan bir haberci geldi dedi. Astuna'ya gitmen gerekiyor. Alice yaralanmış. Alice yaralanmış ha? Jean-Pierre'in kalbi daha hızlı çarpmaya başladı. Nasıl? Ciddi bir şey değil. Anladığım kadarıyla kalçasında bir kurşun kalmış. Sabah erkenden giderim. Haberci de seninle gidecek. Akşama dönersin. Olur. Jane Anatoli ile buluşma fırsatı vermemeye çalışıyordu. Gereksizdi bu önlemleri. Jean-Pierre buluşma olanağına sahip değildi. Üstelik Jane küçük bir tehlikeyi önlemeye çalışırken büyüğünü göremiyordu. Alice yaralanmıştı. Zayıftı yani, bu da her şeyi değiştirirdi. Jean-Pierre onu öldürebilirdi artık. Jean-Pierre gece boyunca gözünü bile kırpmadan düşündü. Alice'i incir ağacının altında şiltenin üstünde yatarken düşünüyordu. Parçalanmış kemiklerinin acısı karşısında dişlerini gıcırdatıyordu. Kan kaybından soluk ve bitkindi. Kendini bir iğne hazırlarken görüyordu. Bu yaranın iltihaplanmasını önleyecek bir antibiyotik deyip aşırı bir digitalis tozu yapacak bir kalp krizi başlatacaktı. Doğal bir kalp krizi 34 yaşındaki bir insanda pek olası değilse de uzun bir dinlenme dönemi sonunda çok çaba harcamasını gerektiren bir çalışma yapmış bir insan için pek şaşılacak bir şey de değildi. Zaten ne otopsi olacaktı ne de kuşku. Batıda Alice'in harekatta yaralandığı ve yaralarından öldüğü düşünülecekti. Vadide herkes Jean-Pierre'in tanısını kabul edecekti. Mesud'un en yakın yardımcıları kadar güveniliyordu kendisine. Bu da doğaldı aslında. O da onlar kadar fedakarlık yapmaktaydı. Tek kuşku duyan Jane olacaktı. O da ne yapabilirdi ki? Bundan pek emin değildi. Alice ile desteklenen Jane epey güçlü bir hasımdı. Ama tek başına bir şey değildi. Jean-Pierre onu vadide bir yıl kalmaya ikna eder, konvoyları ihbar etmeyeceğine söz verir, sonra Anatoli ile ilişki kuracak bir fırsat bulup Mesud'un yerini Ruslar için saptayabilirdi. Jean-Pierre gece 2'de Chantal'a süt şişesini verdi, sonra yine yattı. Uyumaya çalışmıyordu bile, çok heyecanlıydı, çok kaygılıydı ve çok korkuyordu. Güneşin doğmasını beklerken her şeyin kötü gidebileceğini düşünüyordu. Alice tedaviyi reddedebilir ya da kendisi dozu yanlış verebilirdi. Alice'in yarası ağır olmayabilirdi. Alice ile Mesut çoktan hastaneden ayrılmış olabilirlerdi. Jane'in uykusu huzursuzdu. Yanı başında dönüp duruyor, arada sırada anlaşılmaz bir şeyler sayıklıyordu. Yalnız Chantal iyi uyuyordu. Jean-Pierre şafak sökmeden az önce uyandı. Ocağı yakıp yıkanmak için nehre gitti. Döndüğünde haberci avluda Farah'ın hazırladığı çayı içiyor, dünden kalmış bayat ekmeği yiyordu. Jean-Pierre bir fincan çay içti ama bir şey yiyemedi. Jane damda şantalı emziriyordu. Jean-Pierre yukarı çıkıp ikisini de öptü. Jane'e her dokunuşunda onu nasıl yumrukladığını hatırlıyor, utançla bütün vücudu titriyordu. Karısı kendisini bağışlamış görünüyordu ama Jean-Pierre kendi kendini bağışlayamıyordu. Yaşlı kısrağını köyden çıkarıp nehir kıyısına indi. Haberci ile birlikte nehir boyunca yürümeye başladılar. Orası ile Astana arasında beş aslanlarda yol sayılabilecek bir patika vardı. 2,5 metre eninde hemen hemen düz bir taşlı yol. Köylü arabalarıyla askeri cipler için uygundu ama normal bir araba birkaç dakika içinde paramparça olurdu. Vadi yer yer 1 mil uzunluğuna 1-2 mil eninde düzlüklerle bezenmiş dar kayalık boğazlardan oluşuyordu. Köylüler bu küçük alanlarda ustaca yöntem ve sulama kanallarıyla topraktan güçlükle geçimlerini sağlayabiliyorlardı. Yolun yokuş aşağı indiği yerlerde Jean-Pierre ata biniyordu. At yokuş yukarı yük taşıyamayacak durumdaydı. Jean-Pierre parlak güneş altında ilerlerken vadi bir zamanlar cennet gibi bir yer olmalıymış diye düşünüyordu. Beş Aslan Nehri'nin suladığı ve yüksek dağlarla korunan bölge eski geleneklere uygun olarak yaşamış olmalıydı. Nuristan'dan gelen birkaç yağ satıcısı ile Kabil'den gelen 1-2 satıcı dışında kimsenin girmediği yer tam bir ortaçağ yaşantısı içindeydi. Şimdi 20. yüzyıl intikamını çok acı bir biçimde almıştı artık. Hemen hemen her köy bombardımandan etkilenmişti. Yıkılmış bir su değirmeni, kraterlerle dolu bir çayırlık, paramparça olmuş eski bir ahşap su yolu, hızla akan nehirde birkaç atlama taşına dönüşmüş kerpiç ve taştan bir köprü. Jean-Pierre dikkatli bakışlarla bütün bunların vadinin ekonomik yaşamı üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu görüyordu. Şu ev kasap dükkanıydı ama önündeki tahta tezgahın üstünde et yoktu. Şu çalı kaplamış yer eskiden bir sebze bahçesiydi. Sahipleri Pakistan'a kaçmışlardı. Yerde çürüyen meyveleriyle şu bahçenin kadın ve çocukları ölmüşler, erkeği ise gerillalara katılmıştı. Şu çamur ve tahta yığını camiydi. Köylüler yine bombalanacağını bildikleri için bir daha yapmamışlardı. Bu yıkımın tek nedeni Mesut gibi insanların tarihin akışına karşı çıkmaları ve köylüleri kendilerini desteklemeleri için kandırmalarıydı. Mesut ortadan kalkınca bütün bunlar sona erecekti. Alice ortadan kalkınca da Jean-Pierre Mesut'un gereğine bakabilirdi. Öğle üzeri hastaneye yaklaşırken iğneyi sokmakta güçlük çekip çekmeyeceğini düşünüyordu. Bir hastasını öldürme fikri öylesine gülünçtü ki buna nasıl tepki göstereceğini bilemiyordu. Hastaların öldüklerini görmüştü kuşkusuz, ancak o zaman bile içinde onları kurtaramadığı için bir pişmanlık duymuştu. Alice'i önünde çaresizce yatarken, kendisi de iğneyi hazır etmiş beklerken, Macbeth gibi kuşkular içinde kıvranacak ya da Suç ve Ceza'daki Raskolnikov gibi duraksayacak mıydı? Mezarlığı ve kumsalıyla Sangana'yı geçip nehrin kıvrımını dönünce karşılarına ikili tarlalar ve tepenin yamacında evler çıktı. 1-2 dakika sonra tarlalar arasından koşarak gelen 10-12 yaşlarında bir çocuk kendilerini köye değil de tarlaların ötesindeki büyük bir eve götürdü. Jean-Pierre'de hala kuşku ya da duraksama yoktu. Yalnızca önemli bir sınavın bir saat öncesinde olduğu gibi kaygılı bir korku. Çantasını atın sırtından alıp dizginleri adama verdi ve evin avlusuna girdi. Ortalıkta 20-30 gerilla vardı. Bir kısmı çömelmişler, o ilkel sabırlarıyla boşluğa bakıp bekleşiyorlardı. Mesut görünürlerde yoktu. Jean-Pierre dikkatle bakınca en yakın iki yardımcısını gördü. Alice gölgeli bir köşede bir battaniye üzerinde yatıyordu. Jean-Pierre Alice'in yanında çömeldi. Alice kurşundan acı çekiyordu, yüzüstü yatmıştı, yüzü gergindi, dişlerini gıcırdatıyordu. Rengi solmuştu, alnında boncuk boncuk terler vardı. ''Acıyor galiba'' dedi Jean-Pierre, ''hem de nasıl?'' Jean-Pierre adamın üstündeki örtüyü çekti. Gerillalar elbiselerini kesmişler, yarayı geçici olarak sarmışlardı. Jean-Pierre sargıyı çözdü, yaranın ağır olmadığı ilk bakışta görülüyordu. Alice John kaybetmişti ve kasları arasına sıkışmış kurşun müthiş bir sancı veriyor olmalıydı. Ama kemiklerde ve ana damarlarda bir hasar yoktu, çabuk iyileşecekti. ''Hayır, iyileşmeyecek.'' diye kendi kendine hatırlattı Jean-Pierre. ''Hiç iyileşmeyecek.'' ''Önce sana sancıyı azaltacak bir şey vereyim.'' dedi. ''Çok memnun olurum.'' Jean-Pierre battaniyeyi sıyırdı. Alice'in sırtında haç biçiminde büyük bir yara izi vardı. Bunun nasıl olduğunu hiç öğrenemeyeceğim diye düşündü. Çantasını açtı. Şimdi Alice'i öldüreceğim diye aklından geçiriyordu. ''Bir kaza eseri olarak bile daha önce kimseyi öldürmemiştim. Katil olmak nasıl bir şey acaba?'' Dünyanın her yerinde her gün yapılan bir şey bu. Erkekler karılarını, kadınlar çocuklarını, suikastçılar, politikacıları, hırsızlar ev sahiplerini, cellatlar da katilleri öldürüyorlar. Büyük bir şırınga alıp dijitoksinle doldurdu. İlaç küçük ampullerde olduğundan şırıngayı doldurmak için 4 tane kullanmak zorunda kalmıştı. Alice'in ölmesini seyretmek nasıl olacaktı acaba? 15. ayrımın sonu. Sayfa 178.